أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle salat ve selam edin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin.
مولاي صل وسلم.
halki küllihimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Gülzar programımızda, Kaside-i Bürde dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz'le birlikte. Hocam 117. beyitte kalmış idik.
Evet, buraya geldik elhamdülillah. Lemma da'allahu da'ina li ta'atihi bi ekremir rusli künna ekremel umami. Burada da güzel bir şey söylüyor ama burada bir ayet-i kerime telmih var gibi geliyor bana. Nasıl da etiullaha ve etiur rasule. O da اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ ayet-i kerimesi var ya Hadi'ciğim. Bak sizi diriltecek.
اِسْتَجِبُ لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ
اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ. Ya. Yani Allah'ın sizi diriltecek davetine icabet edin.
اِسْتَجِبُ.
Ya. Sanki o ayet-i kerime burada telmih var. Ne diyor? Cenab-ı Hak bizi kendisine ibadet ve taata davet eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam Muhammed'e Resullerin en üstünü deyince biz de ümmetlerin en üstünü olduk. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i lemma da'allahu da'ina li ta'atihi bi ekremir rusli. Bak burada Allah Resullerin en mükerremi diye kendisine daveti emrettiği için Allah biz de ne olduk? Künna ekremel ümmi. Biz de bu mükerrem peygamberin ümmet olduğumuz için de biz de kerim bir ümmet olduk.
Elhamdülillah.
Bunu söylüyor elhamdülillah. Tabi burada da bu kerem meselesi çok önemli. Bizim bir hocamız vardı. Allah garip rahmet eylesin. Hem Eser'de profesör hem de kendisi Şazeli Şeyhiydi. İbrahim Batavi. Ondan biz şey okuduk. Er-Riaye okuduk. Er-Riaye li hukukillah. Haris bin Esed el-Muhasibi'nin. Ona ben şey sordum. Dedim ki hocam bu velakat kerramna beni Adem buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz insanoğlunu keramet ehli kıldık. Şimdi biz burada hep mükerrem kıldık diye tercüme edip geçiyoruz. Halbuki kerem, keramet aynı kökten geliyor. Biz insanoğlunu keramet ehli kıldık. Keramet nedir? Harikulade iş yapma yeteneği. Yani normal insanların yapamadığını yapabilme yeteneği. Allah bu yeteneği insanoğluna vermiş. Sadece Müslüman'a has değil. O yüzden harikulade bir iş Müslüman'dan sadır olursa buna keramet denmiş. Gayrimüslim'den sadır olursa istidraç denmiş. Maunet denmiş. O yüzden bu harikulade iş yapan insanların bu eylemlerine sakınıp takılıp kalmayın. Marifet kimsenin yapamadığı işi yapmak değil. Ya esas marifet tasavvufta esas marifet istikamettir. Siz eğer bir şeyhte kemal arıyorsanız istikametine bakın. Bir tane istikamet bin tane kerametten daha değerlidir. O yüzden dedim bunu Allah insanoğluna vermiş. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. O dedi peygamberlere hastır dedi. Ben dedim ki biz de peygamberlerin torunlarıyız işte bak. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evladıyız. Böyle adam geliyor ateşin üstünde yürüyor şimdi var. Hint'te, o Budistler'de, Yogiler'de filan var. Şimdi onlar da kurtuluş arayan bizde de bir sürü kendi kimliğinden habersiz insanlar huzuru orada arıyorlar mesela. O tip şeylerde. Ve onlar da gelip böyle kimsenin yapamadığı işi yaptın mı müthiş bir karizma kazanıyor bu toplumun içinde. Niye? Ya herkes şeyhten keramet arıyor. Ya sen şeyhinden keramet arama, sen şeyhinde istikamet ara. Benim peygamber efendim ne güzel buyurmuş. Beni Hud suresi belimi büktü. Niye ya Resulullah diye sorduklarında ashab-ı kiram. Festegım kema ümürte ayeti kerimesi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Canın istediği gibi doğru olma. Herkes canının istediği gibi doğru olabilir. Herkesin doğru bir başkasına göre doğru olmayabilir.
Zaten öyle iddia ediyor. Herkes doğruyum diyor.
Herkes doğruyum diyor. Halbuki öyle değil. Biz canımızın istediği gibi doğru olmaktan sorumlu değiliz ya. Allah'ın istediği gibi doğru olmaktan sorumluyuz. Efendimizin belini büken o Cenab-ı Hakk'ın istediği istikametteki titizliğidir. O yüzden Mevlana diyor ki bak bazı biraz mürekkep yalamış insanlar diyor. Allah'ın diyor ayet ve hadislerini, peygamberin hadislerini, Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerini eğip bükerek kendi yanlışına kılıf olarak kullanmaya çalışıyor. Minareyi çalmış, ayet ve hadisleri de kılıf olarak sündürüyor, uzatıyor, kesiyor, biçiyor. Kendi yanlışına kaynak olarak kullanıyor, delil. Halbuki siz böyle yapacağınıza diyor ayetleri ve hadisleri. Siz kendinize uyduracağınızı, siz kendinize ayet ve hadislere uydurun. İşte esas istikamet o.
Evet.
O yüzden buradan nereye biz buraya geldik şeyi? Ha, Allah'ın bizi dirilten daveti. Ki, o yüzden daina, o da Cenab-ı Hak diyor ki bak o kainatın efendisine sen insanları davet et. İşte onun davetine icabet edin. Çünkü o davet öyle bir davet ki sizi diriltmeye çağırıyor. Dirilişe çağırıyor. Muhteşem bir şey. Şimdi bunu bakın nasıl tercüme etmiş Mahmud abi. Allah bizleri peygamberlerin en şereflisi olan Hazreti Muhammed vasıtasıyla kendine itaate davet edince biz de ümmetlerin en şereflisi olduk. Zaten onu rahmetel lil alemin deyince esasında biz de eğer onun ümmetiysek biz de rahmet insanı olmamız lazım. Merhamet insanı olmamız lazım. Bizim medeniyetimiz işte böyle bir merhamet medeniyeti.
Evet.
Yani niye? Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi. Öyle şeyde kalmamalı. Mustafa'nın safları arasında kalmamalı. Rahmeten lil alemin Efendimizin vasfı sadece şeyde kalmamalı ayet olarak ya. Bunların birer makama dönüşüp, mekana dönüşüp toplumsal yarayı sarması. Medeniyet zaten budur esasında. Bir inancın, bir düşüncenin, bir lafın lafta kalmaması, zihinlerde kalmaması, satırlarda kalmaması, bunların kurumsal bir kimliğe bürünerek toplumun yaralarını sarmasına medeniyet deniliyor zaten.
Eyvallah.
Onun için bizi dirilten o davetlerin sahibi Peygamber Efendimiz. O alemlere rahmet. En mükerrem peygamber. Biz de onun ümmet olduğumuz için kerim ümmet olduk. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Gelelim 118.
beyte. 118. beyt bu. Evet, bu 8. kısım diye de ayrılmış. Peygamber Efendimizin cihadı bahsi diyor.
Evet, bundan sonra komutan peygamber.
Eyvallah.
Peygamber Efendimiz her yönüyle bizim için örnek. Üsve-i Hasene, aile reisi olarak örnek. Genç olarak örnek, insan olarak örnek. Efendim, işte imam olarak örnek. Ne derseniz. Hakim olarak örnek verdiği hükümler, yargılamaları aynı zamanda komutan olarak da örnek. Komutan ne? Sıcak savaşları yöneten insan. Müthiş bir kurmay yeteneği var Peygamber Efendimizin. Müthiş bir komuta kabiliyeti var. Onları şimdi bize anlatıyor zaten burada. Muhterek mareke var ya, mareke sıcak savaşlarda.
Evet.
Peygamber Efendimizin gösterdiği tavır ve celadet. Kahramanlık. Onu anlatıyor. Şimdi burada ra'at kulubel ida enba'u bi'setihi kenab'etin ecfelet guflen minel ganem. Şimdi burada Peygamber Efendimizin gönderileceği haberi ra'at kulubel ida enba'u bi'setihi Peygamber Efendimizin gönderileceği haberi ulaşınca dünyaya ulaşınca ya da insanlara ulaşınca onların kalplerini etkiledi. Hatta kenebetin ecfelet guflen minel ganem. Kendi halinde otlayan koyunların duydukları aslan kükremesi karşısında nasıl ürperip
hemen
efendim korktularsa ya da birbirlerine efendim nasıl ona koyunlar böyle bir şey oldu mu birbirlerinin içerisine giriyorlar. Onun gibi nasıl birbiri içine girdilerse diyor ki onun peygamberliğinin haberinin bırak daha kendisi gelmemiş. Haberinin ulaşması bile o Kisra'ların saraylarını yıktı. Mecusilerin ateş kederleri söndü. Daha gelmemiş Peygamber Efendimiz. Ama rüzgarı geliyor. Zaten şey de çok önemli, hani bekçinin kendisi değil de mihabeti korkutur diyorlar ya. Şimdi ona verilen şey yetkiler. O yüzden burada Peygamber Efendimiz'in gerçekten gelen haberi, Peygamber Efendimiz'in geleceği haberi sanki aslan kükremesine benzetiyor. Ve küffarın duyduğu kaygıyı da o aslanın kükremesini duyan koyunlar nasıl işte dağılır, efendim birbirlerinin içerisine girmeye başlarlarsa, küfürler de böyle bir endişeye ve heyecana kapıldılar. Çünkü geliyor vahyin esintisi, peygamberliğin gölgesi yavaş yavaş insanlığın üzerine düşüyor. Bunu anlatıyor tabii. Bununla ilgili Mahmud abiyi okuyalım zaten. Aslanın kükreyişi bir şeyden habersiz otlayan koyun sürüsünü ürküttüğü gibi, onun peygamberlik haberleri de düşmanların kalplerini öylece korkuttu. Aslanın duyunca kükreyişini, seyrele sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Artık geriye dönüş
yok.
Yok. Tabii burada mesela Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini şeyler bile, o zaman yaşayan Hanif dinine mensup olan alimler, hatta insaflı Hristiyanlar bile kabul ediyor. Mesela o Velid bin Muğire miydi Rahip Buhara.
Bahira.
Rahip Bahira. Mesela o Hazreti Hatice validemiz anlatıyor. Diyor ki o gelen Ahmet'tir diyor. Keşke diyor ömrüm olsa da ben de onun peygamberliğini.
Şeyde Varaka bin Nevfel var. Var
tabi Varaka bin Nevfel var, evet. Da yani gelmeden, evet, onun sesini duyanlar hemen tasdik etmeye başlıyor. Keşke yetişsek diye yani. O yüzden peygamberlik önemli. Tabi nebe kelimesine baktığımız zaman nebe haber getirmek demek. Nebi nedir? Haber getiren demek. Kimden haber getiriyor? Allah'tan kullarına haber getiren. Amme yetesaelune anin nebe'il azim. Şimdi şeyde de modern Arapçada da bu haberlere enba kullanılıyor. Enba, merkezül enba mesela. İşte merkezül enba Suudiye. Suudi haber ajansının haberler merkezi. Ben diyorum ki ya eskiden her bir peygamberin bir ümmeti vardı. Değil mi? Ümmet. Şimdi de her gazetenin bir okuyucuları var, gazetelerin bir ümmeti var. Efendim, televizyonların bir ümmeti var. Ne demek o? İşte haber getiriyor onlar. O habere uyarak tavır ve davranışını belirleyen de insanlar var. Evet. Onlar da bir ümmet esasında.
Takipçi deniyor ya şimdi sosyal, evet, medyada.
Evet, o yüzden bu esas biz Allah'tan gelen haberlere uyacağız. Böyle sağdan soldan gelen yanıltıcı şeylerin peşine düşmeyeceğiz. Hatta burada bir ölçüyü de koymak lazım. Şimdi bak bu şeyler, medya, yani ister görüntülü, ister efendim gazeteler, isterse sosyal medya, adını ne derseniz deyin. Bunların hiçbir ölçüsü, endazesi yok. Mesela ben elhamdülillah öyle hiçbir şeyim yok. Ne bakarım, ne de ilgilenirim. Çünkü insanların ağzının fermuarı yok ki. Her gün, her önüne gelen her türlü yalanı ve iftirayı,
evet,
sallıyor. Ama arkasına gittiğin zaman hesabı da sahte. Kendi de kendisini göstermiyor. Şimdi böyle bir gün bizim gece bölümünde derse giriyorum ben. O zaman bir dergi gelmiş. Ve dergide de rahmetli Erbakan hocamızla ilgili bir yalan haber. Ya da yok. O değil, bir başka haber. Muhammed Kelleci diye bir devlet bakanı. O devlet bakanına yazmış. İmam Hatipli Bakan metresiyle basıldı diye. Koskoca manşet. Ondan sonra arkadaşlara, herkes de almış, masaya koymuş. Çok açık saçık resimler olan bir gazete. Ben de arkadaşlara dedim ki ya siz amma da bu gazeteye meraklıymışsınız. Şer'an bu gazetenin dedim şehadeti muteber mi? Eğer bugün sizin efendim istediğiniz şekilde haber yaptığı için bunun şehadetini kabul ederseniz, yarın aynı gazete bizim kendi liderlerimize de aynı iftirayı çalar. Sonra aynı gazete daha sonra bir başlık attı. Necmettin Erbakan metresiyle yakalandı. Ya cebinden çıkarttığı metreyi söylüyor adam. Ama o başlık onu vermiyor. Evet. Bu da bir gazetecilik şeysi, hilesi. O yüzden dedim ki ölçüyü sağlam koyun. Önce onları bir yırtın atın, attılar. Sonra Cenab-ı Hak bizim ölçümüzü koymuş. İnca ekum fasikun binebe'in. Size bir fasık bir haber getirdi mi? Fetebeyyenu. Araştırın. Önüne arkasına bakın. Hemen araştırmadan da kabul etmeyin. Çünkü sizi böyle iftira ile yalan düşüncelerle sizi yanlış yola sevk edebilirler. Bunlardan uzak durun. Ölçüyü Cenab-ı Hak koymuş. Biz de ölçümüzü ona göre sağlam koymamız lazım. Ben bu şey deyince, enba deyince aklıma bu geldi. Evet. Nebi meselesi önemli, haber meselesi çok önemli. Bugün bakın, belki Gazze'de olan savaştan daha çok bugün İsrail medyasının, Yahudi medyanın onu dünyaya nasıl yansıttı? Bizim Türkiye'de bugün gördüğümüz o olayların çoğuna dış dünyadan haberi bile yok. Yayınlamıyorlar çünkü. Ben geçen hafta Bulgaristan'daydım. Bulgaristan'da hiç görmedim Bulgar televizyonlarında. Zaten şeylerde de görmedik yani, o CNN'miş bilmem neymiş onlar. Halbuki lan aynı CNN'ler bizim de gezi olaylarında ta Taksim'e gelip canlı yayın yaptılar. Savaş varmış gibi. Öyle gösterdiler. Ama sen gel, niye bunu şimdi yayınlamıyorsunuz? Niye göstermiyorsunuz? Kör ve sağır ve dilsiz. O yüzden bu haber meselesine çok dikkat etmek lazım. Yani zaten duyduğu her şeyi söylemek insana yalan olarak
yeter.
Yeter buyuruyor zaten Peygamber Efendimiz. Gelelim işte bu şimdiki 119. beyt. Ma zale yelkahumu fi kulli muhtarakin hatta hakev bil kana lahman ala vatani. Ma zale yelkahumu her bir sıcak savaşta fi kulli muhtarakin Peygamber Efendimiz küffar ile karşılaşmaktan geri durmuyordu. Direkt karşılarına kendisi çıkıyordu. Öyle bir başkasını da şey yapmıyordu.
Öne sürmüyordu.
Yani yedi ayağı vercelemeye arkanda kale gibiyim. Yok. Ashabının en önünde yiğit ve kahraman bir komutan gibi küffara karşı dikiliyordu. Ve bizzat da kendisi de savaşıyordu. Bu yüzden zaten Uhud Harbi'nde diş mesela uğradığı şeye bakın, sıkıntılara bakın. Taif'te dişleri kırılıncaya kadar çektiği cefalara bakın. Asla geri durmamış. Ancak burada bir şey var. Sıcak çatışmaya girmeden önce bizim önce tebliğ var. Hakkı tebliğ anlatıyorsun. Vahiy anlatıyorsunuz. Hatta size eğer hiçbir şey karşı çıkmıyorlarsa onlara da bir şey yapmıyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Ama hakkı tebliğe mani oluyorlarsa eğer, susturmaya çalışıyorlarsa, yani bizim ağzımıza fermuar çektirmeye çalışıyorlarsa işte o zaman işte mücadele başlıyor. Elle mücadele, olmazsa dille mücadele, olmazsa kalb ile buz, ama bu imanın en zayıfı. Bana göre bugün Gazze'de el ile mücadeleye ve müdahaleye ihtiyaç var. El. O yüzden Peygamber Efendimiz hep en başta, ashabının önünde. Hatta hakev bil kana lahmen ala vadami. Burada işte esasında diyor ki öyle ki Müslümanların mızraklarıyla kafirler kasap çengellerindeki etlere döndüler diyor. Öyle Müslümanlar, peygamber öyle olunca onun komutasındaki ashab nasıl olur? Onlar da onu görünce ondan daha çok celadete ve kahramanlığa başlıyorlar. Ve o yüzden kafirler sanki Müslümanların mızrakları üzerindeki kasap çengelindeki asılı ete döndüler diyor. Ne müthiş bir benzetme ya. Yani nasıl bir şey? Tabii bu savaşlarda benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu da nerede? Hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz gideceği hedefi hiç söylememiş. Demiş ki haydin cihada gidiyoruz. Ashabı peşine takmış, kendisi en önde. Yiğit bir peygamber. Gidiyorlar. Bir kendisi biliyor, başka kimse bilmiyor. Bu da bir daha. Hani Fatih Sultan Mehmet Han diyor ya, benim İstanbul'u fethederken ki sırrımı saçım bilse onu yollar atardım. Çünkü casuslar o kadar her yer sarmış, hemen karşı tarafa ulaşıyor. O yüzden Efendimiz de hiçbir zaman sıcak savaşlarda hedefi hiç duyurmamış. Hadi gidiyoruz cihada, kendisi önde gitmiş. Yalnız bunun bir tek istisnası var. O da Tebuk Savaşı'nda 3 gün öncesinden ilan ediyor. Hazır olun diyor. Tebük'e seferimiz var. Niye? Tebük çok uzak.
Çok çetin bir
mevsim. Medine'ye çok uzak. Hem de çok sıcak bir mevsim. O yüzden hazırlık gerektirir. Hazırlığınızı yapın diyor. Tabii orada 3 kişi var ki Tevbe suresinde var ya 3 kişi, 3 tevbekarlar. 3 kişi ha bugün gideriz ha yarın gideriz katılmıyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz bütün savaşlardan dönerken önce evine gidiyor sonra Ravza'ya gidiyor. Ama Tebük'te önce mescide geliyor. Savaşa gelmeyenleri hesaba çekiyor. Herkes bir bahane ileri sürüyor. Ve diyor ki tamam ben sizin bu bahanenizi kabul ettim ama ahiretteki durumu Allah bilir diyor onlara. Fakat 3 kişi var ki hiçbir mazeretimiz yok diyor Resulullah. Mazeretimiz olmadığı halde biz bu savaşa katılamadık. O zaman diyor ki bekleyin. Allah sizin hakkınızdaki hükmü verince kadar bekleyin. Bunlara bir ambargo başlıyor. 3 kişi. Kimse selamlarını almıyor. Kimse selam vermiyor. Efendim camiye geliyorlar. Mesela bunlardan 30 gün geçince Peygamber Efendimiz haber gönderiyor. Söyleyin hanımlarını baba evine göndersinler diyor. İkisi geliyor diyor ki ya Resulallah biz çok yaşlıyız. Eğer biz hanımları göndersek bize bakacak kimse yok. Müsaade edin de hanımlarımız bizimle kalsın. Onlara izin veriyorlar. Kâb İbni Malik'e gelince ona da diyorlar böyle böyle diyor ki yok ben çok hem zenginim hem de diyor benim bir sürü cariyem var bana hizmet edenlerim çok. Ben hangi gerekçeyle Resulullah'ın huzuruna çıkacağım? Hatta orada bir şey daha var. Peygamber Efendimiz soruyor ashabına Kâb İbni Malik nerede diyor cephede. Bir kısım sahabe diyor ki ya o çok zengin oldu. Zenginliği onu gururlandırdı. Gurur ve kibiri bizimle beraber cihada katılmaya mani oldu deyince Muaz İbni Cebel radıyallahu anh müdahale ediyor. Susun diyor ya ne kötü şey söylediniz diyor Kâb hakkında. Ya Resulullah Kâb güzel bir insandı. Olabilir ki meşru bir mazereti vardır diyor. O da çok güzel bir şey bizim açımızdan yani. Sonra belli bir süre sonra bu sefer camiye gidiyorum diyor. Gözümün uçuyla bakıyorum Peygamber Efendimiz'e. Benim gözüm ilişince gözünü indiriyor diyor. Artık diyor dünya o kadar bana dar gelmeye başladı ki nefes alamaz oldum diyor. Kimse bizi adam yerine koymuyor. Selamımız alınmıyor, selam verilmiyor. Sonra 40. gün işte o 3 tevbekarlar şeysi gelince hemen haber gönderiyor Peygamber Efendimiz. Hemen birisi geliyor koşarak. Müjde ya Kâb. Affedildiniz. Sonra ona soruyorlar ya seni bu Tebuk Savaşı'ndan engelleyen şey neydi? Ya diyor ki bak ben hiç bu kadar zengin, bu kadar da güçlü olmamıştım. Fakat Tebuk Savaşı çok sıcak bir mevsimde çok uzak bir bölgeye yapılmış idi. Ben de diyor bu sıcakta gölgeyle olgun meyveye çok düşkündüm. Bunları bu yolculuk sırasında bulamayacağım endişesi beni savaştan alıkoydu. Ya koskoca bir sahabeyi Allah'ın Resulü'nün emrinde icra edilen bir cihattan alıkoyan gerekçeye bakın ya. Ne o? Gölgeyle olgun meyveye düşkünlük ya. Bu zaaflar ne kötü tehlike bir şey. Zaaflarımız, tutkularımız, bağımlılıklarımız bizi nelerden alıkoyuyor? Sen Allah bizi zaaflarımızla imtihan etmesin. Amin. Yani. O yüzden bunu da burada bu sıcak savaşlarda Peygamber Efendimizin hali ve tavrı hepimize hala daha örnek. Bütün dünyaya örnek. Onun için bunu nasıl şey yapmış? Hazreti Peygamber her savaşta düşmanla karşılaşmaktan geri kalmadı. Öyle ki mızrak ile öldürülen düşmanlar kasap kütüğünde doğranan ete benzedi. Ya da çengellerde asılı ete benzedi. Harp değildi maksat. Şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Burada tabi esas ilahi kelimetullah. Ervin Lazlo diye bir adamı biz davet ettik. Erbakan hocamızın rahmetlinin ısrarıyla esam olarak. O da işte bazı şeyler bahsetti de orada dedi ki İslam dini de bu küresel köyün dini olabilir ama yalnız orada bazı şeylerin, sivriliklerin törpülenmesi lazım. Bir tanesi cihat kelimesinin ilahi kelimatullah uğrunda savaşmak anlamından çıkarılıp cehd etmek, çaba sarf etmek, gayret göstermek şeklinde anlaşılmalı diye. Adam bunu söylüyordu. Böyle bir şey olur mu hiç ya? Yani biz önce elimizde bir defa düzelteceğiz yanlış.
Evet.
Ona gücümüz yetmezse, ona tek kalırsak o zaman dilimizle buna müdahale edeceğiz. Onda da gücümüz yetmezse hiç olmazsa gönlümüzle buğz ederek o toplum içerisinde asimile olmamayı, çay şekerinin şekerde eriyip kaybolması gibi kaybolmamayı temin etmek için bunu emretmiş Allah.
Evet.
Buna sahip olmak lazım.
Değerli hocam, süremiz yine burada sona eriyor bu haftada. Haftaya inşallah Allah ömür verirse kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Değerli dinleyenlerimiz, Gülzar programımız bu hafta burada sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.